Ayrım 9. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 81. Kureyş'in İslamiyet'e düşmanlığın sebepleri. Hayatı Muhammed, M. Hüseyin Heykel. Kureyş'i İslamiyet'e karşı bu kadar düşmanlığa sevk eden sebepler acaba neydi? Bunun üzerinde biraz durmak istiyoruz. 1. Bu sebeplerin başında müşriklerin mevki ve nüfuzlarını kaybetmek endişesi gelir. Çünkü İslamiyet sınıf farklarını ortadan kaldırıyor, insanların bir tarağın dişleri gibi müsavi olduğunu ilan ediyordu. Kureyş'in elebaşıları mevkilerini ellerinden kaçırmamak için bütün kuvvetleriyle yeni dine mukavemete koyulmuşlardı. Reislerin nüfuzunun tehlikeye düşmesi nispetinde İslamiyet'e gösterdikleri mukavemet artıyordu. Kureyş'in en büyük reisi Harb İbni Ümeyye'ydi. Ficar Harbi'nde Kureyş'in kumandanı oydu. Ölümünden sonra oğlu Ebu Süfyan, iktidarsızlığı yüzünden babasının yerine geçememiş, bu mevkiyi Velid bin Mugire'ye kaptırmıştı. İslamiyet'in zuhurunda Kureyş'in en büyük reisi Velid bin Mugire sayılırdı. Ondan sonra en nüfuzlu reisadan biri Ebu Cehil'di. Beni Haşim içinde en ihtiyar reis Hazreti Peygamber'in amcası olan Ebu Leheb'ti. Kabilesinin en nüfuzlu reisi de As İbni Vail'di. İşte İslamiyet'e en şiddetli muhalefeti gösteren bu iki reisti. Diğerleri bunların elinde birer alet gibiydiler. İslamiyet kökleşince bu reisa haiz oldukları mevkilerini ellerinden çıkaracaklardı. Tam müsavat dini olan Müslümanlık onların nüfuzuna son veriyordu. Köle ile efendinin Allah indinde bir olduğunu söylüyor, şeref ve kerametin takva ile olduğunu ilan ediyordu. Onun için bu yeni dine düşman kesildiler. 2. Arapların hayatı ticarete bağlıydı. Ticaret merkezi ise Mekke'ydi. Bütün Arapların mukaddes tanıdıkları Kabe Mekke'ydi. Kabe'nin içi 360 kadar putla doluydu. İslamiyet putları kaldırınca ticari hayatımız duracak diye hesap ediyorlardı. Çünkü Arapları Mekke'ye çeken şey yalnız o putlar sanıyorlardı. Putlar kalkınca Mekke'ye gelmeyecekler, Kabe ehemmiyetinden kaybedecek zannediyorlardı. 3. İptidai milletler babalarından ve analarından gördükleri şeylerden kolay kolay vazgeçemezler. İyi ve kötüyü, faydalı ve zararlıyı seçme kabiliyetleri, muhakeme kuvvetleri azdır. Körü körüne tabi olup giderler. Yeni bir hareket karşısında kalınca ona düşman kesilirler. Arabistan'da asırlardan beri putperestlik kökleşmişti. Hazreti İbrahim'in tevhid dininin en mukaddes mabedi olarak kurduğu Kabe'nin içine 360 kadar put dolmuştu. Bu putların en büyüğü ve kudretlisi Hübel'di. Yağmurları yağdıran, nesilleri vücuda getiren, muharebede zafer kazandıran o sanıyorlardı. Bu putlardan vazgeçmek onlara zor geliyordu. Çünkü iptidailik duygularından kendilerini kurtaramamışlardı. Babalarımızı bunlara ibadet eder bulduk, onlardan nasıl vazgeçelim diyorlardı. Kur'an-ı Kerim insanların bu zayıf taraflarına birçok ayetlerde işaret eder. Babamızdan böyle gördük diye eskiliğe bağlanıp faydalı yeniliklere ve hakikatlere arka çevirenleri takbih eder. 4. Araplara göre bu milletin başına geçip reis olmanın iki büyük şartı vardı. Bol servet ve çok evlat sahibi olmak. Bu da iptidai bir görüştü. Bütün vahşi kabilelerde aynı usul caridir. Evladı çok, malı bol olmayan bir adamın riyaset makamına geçmesini akıllarına sığdıramazlar. Riyaset için liyakat, iktidar, ehliyet, yüksek meziyet ve fazilet aranmaz da böyle servet ve evlat aranır. Mesela Brahmanlar bugün bile evlat ve iyali çok olmayanların tam bir felaha ermeyeceğine itikad etmektedirler. Hazreti Muhammed'de ise bunlar yoktu. Öyleyse onun arkasına düşemeyiz diyorlardı. Araplara göre bu makama Velid bin Mugire, Ümeyye bin Halef, Ebu Mesud Sakafi gibi adamlar layık görülebilirdi. Kur'an-ı Kerim onların bu düşünüşlerinin hatalı olduğunu kendilerine ihtar eder. Onlar, bu Kur'an niçin iki karyenin yani Mekke veya Taif'in büyüklerinden birine nazil olmadı derler. Zuhruf Suresi. Kureyş'e göre bu büyükler bilhassa Velid bin Mugire, Ebu Mesud Sakafi gibi adamlar olabilirdi. Kureyş'e mal ve evlat ile övünmeyi o kadar severdi ki bu tefahür onları mezara kadar sürüklüyordu. Çoğunlukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki ta kabirleri ziyaret ettiniz diye onları ayıplamaktadır. 5. Bir takım yanlış telakkiler yüzünden Kureyş, Müslümanlarla Hristiyanları bir tutuyorlardı. Halbuki Kureyş, Hristiyanlıktan eskiden nefret etmişti. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe Hristiyandı. Hatta Araplar, Hristiyanlardan nefreti o dereceye götürmüşlerdi ki, Mecusi Zerdüşleri Hristiyanlara tercih ediyorlardı. Sırf bu yüzdendir ki, Mecusi İranlıların Hristiyan Bizans'a garebelerinden dolayı seviniyorlardı. Halbuki Müslümanlar, ehli kitap olan Bizanslıların Mecusilere mağlup olmalarından müteessir olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim, Rum suresinde bundan şöyle bahseder ve ehli kitabın muzaffer olacağı müjdesini verir. Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular. Fakat onlar bu mağlubiyetten sonra birkaç sene zarfında galip gelecekler. O günde müminler Allah'ın yardımıyla şad olacaklar. Rum suresi ayet 1-4. Müslümanların Medine'ye hicretten sonra Kudsi Şerif'i kıble ittihaz etmeleri, müşriklerin Müslümanlar hakkındaki şüphelerini bütün bütün artırmıştı. Namazda yüzlerini Hristiyanların kıblesi olan Kudüs'e dönen Müslümanlar, bu gibi bazı noktalarda Hristiyanlarla birleşiyorlardı. İşte Hristiyanlıktan nefret eden Kureyş, Hristiyanlığa yakınlaşan Hazreti Muhammed'in dinine de düşman kesiliyordu. 6. Haşimi ve Emevi rekabeti, kabile gayretleri. Haşimiler ile Emeviler arasında eskiden beri sürüp giden bir rekabet mevcuttu. Haşimilerden Abdülmuttalip, sırf şahsi nüfuz ve kudreti sayesinde Haşimilerin mevkiini pek ziyade yükseltmişti. O hayatta oldukça Haşimilere kimse yan bakamazdı. Fakat onun ölümünden sonra oğulları arasında onun yerini tutacak otorite sahibi kimse yoktu. Arap annelerine göre böyle bir iktidar sahibi olabilmek için çok servet, çok evlat sahibi olmak lazımdı. Bunların hepsi bir şahısta her zaman toplanamaz. Ebu Talip zengin değildi. Abbas zengin fakat cömert değildi. Ebu Leheb ise alıngan ve ahlaksızdı. Emeviler bu fırsattan istifade ederek kendi hanedanlarını, ailelerini yükseltmek istediler. Tam bu sırada Hazreti Muhammed ortaya çıktı. O Haşimilerdendi. Emeviler yine gölgede kalabilirdi. İşte bu yüzden de İslamiyet'e düşman kesilmişlerdir. Bedir Muharebesi bir tarafa bırakılırsa, Kureyş tarafından Müslümanlara karşı açılan bütün harpleri Ebu Süfyan tertip etmiştir. Vaka, Hazreti Peygamber'in düşmanları arasında Haşimilerden olan amcası Ebu Leheb de vardı. Fakat ekserisi Emeviydiler. Peygamberimizin en amansız düşmanı olan ve namaz kılarken onun üzerine deve pisliği atan Ukbe bin Muayt Emevilerdendi. Emevilerden başka Mahzum kabilesi de kendilerini Haşimilerin rakibi olarak sahnede görmek sevdasına kapılmışlardı. Bu kabilenin reisi Velid bin Mugire'ydi. Bu yüzden Mahzum kabilesi de Müslümanlara muhalif cephe almış, düşman kesilmişti. Bu kabile gayretlerinin onları düşmanlığa nasıl sevk ettiğini Ebu Cehil'in şu sözlerinden de anlayabiliriz. Ebu Cehil Mahzum oğullarındandı ve kabilenin reisi olan Velid'in yeğeniydi. Bir defa Ahnes bin Şerik Ebu Cehil'in yanına giderek İslamiyet hakkındaki fikirlerini sormuştu. Ebu Cehil şu sözlerle cevap vermişti. Bizimle Abdümenaf oğulları yani Haşimiler arasında eskiden beri rekabet vardır. Şerefi paylaşamayız. Onlar ziyafet verirse biz de ziyafet veririz. Onlar cömertlik gösterirse biz de cömertlik gösteririz. Onlardan ta ki aşağı kalmayalım. Böyle at başı beraber giderken şimdi onlardan biri kendisine gökten vahiy geldiğini iddia ediyor. Biz buna nerede nail olacağız? Vallahi biz onların peygamberine inanmayız. Kureyş rüyasasının niçin İslamiyet'e muhalefet ettikleri bu sözlerden pek aşikare olarak anlaşılmaktadır. Ve işte muhtelif sebeplerin tesiri altında İslam hareketine karşı gelmişler, Cenab-ı Hakk'ın yaktığı hidayet nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışmışlar, boşuna nefeslerini tüketmişlerdir. Ağızlarıyla Allah nurunu söndürmek istiyorlar, Allah ise nurunu tamamlamayı murad etmiştir ve kafirler istemese de bu böyle olacaktır. Saf Suresi Ayet 8. Fazilet mücadelesi. Hazreti Peygamber mekarimi ahlaki tamamlamak için gönderilmişti. Kendisi Kur'an-ı Kerim'in şehadetiyle sabit olduğu üzere o en büyük ve yüksek ahlak üzereydi. Bu husus dost düşman herkesin itiraf ve teslim ettiği bir şeydir. Müsteşriklerden Sir William Moir Hayat-ı Muhammed adlı eserinde şöyle demektedir. Hazreti Muhammed hakkındaki bütün neşriyatımız bir nokta üzerinde birleşir. O da onun seciyesinin yüksekliği, ahlakının temizliği. Bunlar öyle faziletlerdir ki o zamanın Mekkelileri arasında pek nadirdi. Hakikaten Kureyş müthiş birçok günahların esiri olmuştur. Ahlaksızlık bataklarında yuvarlanıp gidiyordu. İçki, kumar, zina, riba almış yürümüştü. İçtimai hastalıklar Arapların bünyesini içinden kemiriyordu. Kabe'nin etrafında zevk ve sefa alemleri kuruluyor, türlü rezalet ve sefaat işleniyordu. Kureyş rüyesası yüz kızartıcı hareketlerde bulunuyordu. Haşimilerin reislerinden sayılan Ebu Leheb, Kabe'nin hazinesinde eskiden beri muhafaza oluna gelen altından mamul bir geyik heykelini çalmış ve satmıştı. Zühreoğullarının müttefiki olan ve Kureyş reislerinden sayılan Ahnes bin Şerik yalancıydı. Nadir bin Haris de öyleydi. Masallar uydurup hakikat diye yutturmaya çalışırdı. Kureyş rüyesasının içinde öyleleri vardı ki kibir ve gurura kendilerini kaptırmışlar, başkalarını, hele yoksulları hiç insandan bile saymak istemezlerdi. Mal ve evlat ile övünmek bir meziyet sayılırdı. İşte Resul-i Ekrem bunlara karşı fazilet bayrağını çekerek mücadeleye atıldı. Getirdiği din bunların hepsini yıkıyor, yasak ediyor, haram kılıyor, yapanlara dünyada ve ahirette ceza veriyordu. Hırsızın elini kesiyor, sarhoşa ve zina edene had vuruyor, kumar ve ribayı yasak ediyor, yalanı, kibir ve gururu haram kılıyordu. Bu gibi rezail ile alude olan Kureyş şüphesiz ki bu yeni dine muhalefet gösterecekler, düşman kesileceklerdi. Kur'an-ı Kerim bütün bu kötülüklerin hepsini kötülüyordu. Peygamberimiz putperestlikle mücadeleye başladığı günden itibaren bu kötü şeylere, çirkin hallere karşı da açıkça savaşa geçmişti. Bu hal bütün Kureyş rüyesasını, elebaşılarını hiddetlendiriyordu. Bu hususta ayetler birbiri ardı sıra nazil oldukça Kureyş kızıyor, öfkelerinden köpürüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri isim tasrih etmeden umumi surette bu gibileri takbih ediyordu. Fakat bu zikrolunan haller Kureyş elebaşılarından kimde bulunduğu herkesçe belliydi. O yemin edici, alçak ve düşkünü dinleme. Herkesin ayıbını araştırıcı, kovucu, müfteri, hukuka mütecaviz, hayra mani, günaha dadanmış, üstelik kaba, huysuz adamların sözü mal ve evlat sahibi olmalarından dolayı dinlenemez. Kalem Suresi ayet 10 ile 14. Bu ayetler Nadr bin Haris hakkındaydı. Hayır, hayır, bu yaptığından vazgeçmezse onu nasiyesinden, yalan ve hata ile alude nasiyesinden yakalayıp çekeriz. O etbaını toplayıp çağırsın, biz de zebanileri çağırırız. Hayır, hayır, öyle değil, onu dinleme. Sen Rabbine secde et ve ona yaklaş. Alak Suresi ayet 15 ila 19. Bu ayetlerin baş tarafı Ebu Cehil hakkındaydı. Beni o yarattığım kimseyle baş başa bırak. Ben ona bol bol mal verdim, çoluk çocuk sahibi kıldım. Ona her yolu asan ettim. Bu yetmiyor gibi sonra benim bu nimetleri artırmamı istiyor, öyle mi? Hayır, hayır, o bir şey ummasın. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Müddessir Suresi ayet 11 ile 16. Bunların muhatabı Kureyş'in reisi olan Velid bin Mugire'ydi. Bu ayetler onların yüzüne, kibir ve gururuna öyle bir çarpıyordu ki, bunun tesiriyle sersemleşiyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, bocaladıkça çamura batıyorlardı. Huzurunda bütün Arapların eğilerek yerlere kapandığı adamların ne olduklarını, Kur'an böyle açıklıyor, onları yere çalıyordu. Kur'an'ın yıktığı yalnız o asırlık putlar değildi. Bu kibir ve gurur sahibi rüyesayı da yüksek mevkilerinden atıyordu. Kur'an der ki, siz ve sizin Allah'tan gayri taptıklarınızın hepsi cehennem odunusunuz. Enbiya Suresi ayet 98. Kureyş rüyesası hakkında bu gibi şiddetli ayetler nazil olduğu halde, Onlar bunlara tahammül etmeye mecburdular. Çünkü vaziyet bunu icap ediyordu. Hazreti Muhammed ve Müslümanlara karşı ayaklanacak olsalar, kabile gayreti yüzünden Haşimiler ile araları açılacaktı. Diğer Müslüman olanlarla Haşimiler oldukça bir yekün tutuyordu. Patlayacak bir harp her iki tarafı da çok sarsacaktı. Kureyş ise Ficar Harbi'nde o kadar bıkmıştı ve yılmıştı ki harbin adını bile anmak istemiyordu. Hazreti Muhammed'i öldürecek olsalar, Haşimoğulları kabile gayreti yüzünden onun kanını asla affetmeyecekler, onun intikamını almak için harekete geçeceklerdi. Bu ise bütün Mekke'nin kan içinde yüzmesi demekti. Sonra her kabileden bir iki kişi Müslüman olmuştu. Kureyş nazarında İslamiyet'i kabul etmek bir suç ise onları da cezalandırmak lazımdı. Eğer onları da cezalandırmaya kalkışırlarsa her kabileden kan dökmek icap edecekti. Bunun neticesi nereye varırdı? İşte bu gibi düşüncelerle Kureyş Müslümanlara karşı kat'i bir harekete geçemiyor, zayıflara işkence etmekle kin ve intikamını teskine çalışıyor, Kur'an'ın şiddetli hücumlarına ister istemez tahammül gösteriyordu. Vaka putların aleyhinde ayetler nazil olmaya başlayınca Kureyş fena halde kızmaya başladı. Ne şayanı hayrettir ki peygamberlik gelmezden önce kendisinden asla yalan sadır olmadığını bildikleri, sıdku emanetinden emin oldukları için Muhammedül Emin güvenilir adam ünvanını verdikleri Hazreti Muhammed'e vahiy gelmeye başlayınca inanmaz oldular. Çünkü İslamiyet'in getirdiği esaslar tesis ettiği usul işlerine gelmiyordu. Kureyş rüyesası nüfuzlarının kırılmasından, mevkilerinin sarsılmasından korkuyorlardı. Onun için İslamiyet'in intişarına mani olmak maksadıyla çare aramaya başladılar. Tarihin nazik anlarında. Bir defa Rebia bin Abdümenaf'ın oğulları olan Utbe ve Şeybe, Ebu Süfyan bin Harp, Ebul Bahteri, Ebu Cehil bin Hişam, İbni Mugire ve amcası Velid bin Mugire yani Halid bin Velid'in babası, Amr bin As'ın babası olan As İbni Vail ve diğer Kureyşlinin uluları toplanıp Ebu Talib'e gittiler ve ona "Biraderzade'den bizim dinimizin aleyhinde bulunuyor. Putlarımızı kötülüyor. Babalarınız da dedeleriniz de dalaletteydi." diyor. "Ya onu bu işten vazgeçir yahut sen onu himayeden vazgeç." dediler. Ebu Talip onları tatlı yüzle ve mülayim sözle nazikane bir surette baştan savdı. Resul-i Ekrem eskisi gibi halkı dine davete devam ediyordu. Bu ise Kureyş'in çok gücüne gidiyordu. Tekrar Ebu Talip'e bir heyet gidip eski şikayetlerini tekrarladılar. "Biz artık daha fazlasına sabredemeyiz. Ne olacaksa olsun. Eğer sen Muhammed'den vazgeçmezsen biz senden vazgeçeriz. Her ne pahasına olursa olsun aramızdaki davayı halletmek istiyoruz," dediler. Ebu Talip işin bu derece güçleştiğini görünce Hazreti Peygamber'i yanına çağırarak "Kavmin şöyle böyle diyor," diye nakletti. "Açıktan açığa artık seni himaye edemeyeceğim," demediyse de sözünün gelişinden öyle bir şey anlaşılıyordu. Son olarak "Bana bu kadar ağır bir yükü yükleme çünkü tahammülümün fevkindedir," dedi. Bu sözler Hazreti Peygamber'in mahzun kalbine pek tesir etti. Gözleri dolu dolu oldu, kendisinin hamisi olan Ebu Talib'in onu terk etmek üzere olduğunu anladı. Çok nazik bir durum hasıl olmuştu. Beşeriyet tarihinin en mühim anıydı. Tarihin seyrini, insanlığın devrini değiştirecek karar, Hazreti Muhammed'in dudaklarından çıkacak söze bağlıydı. Ebu Talib'e gelen Kureyş heyeti, peygamberlikten Allah'ın emirlerini tebliğden vazgeçmesini istiyorlardı. Ebu Talib'e ve Kureyş'in bu metalibine vereceği cevap bütün bir insanlığın istikbalini halledecek ve bu hüküm tarihin istikametini tayin eyleyecekti. Ya dalalet devam ederek mecusilik, mücadeleler içinde bulunan Hristiyanlığı da boğacak, bütün dünyayı putperestlik kaplayacak veyahut tevhid dininin nuru yayılacak, hak üstün gelecek, akıllar evhama esir olmaktan, hurafe bağlarından kurtulup nur ve hidayete kavuşacaktı. Bu hak dava uğrunda amcası Ebu Talip ona şimdiye kadar yardım ediyordu. Onu himaye ediyordu. Şimdi o da mı ondan yardım elini çekecekti? Hakkın yardımcısı yok mu? Amcası Ebu Talip ondan vazgeçebilir. Fakat o haktan nasıl vazgeçebilirdi? Allah'ın emirlerini tebliği nasıl bırakabilirdi? Bu vazifeyi ifa için onu Allah seçmişti. O Allah'ın bir elçisiydi. Elinde ne vardı? Ey pederim makamında olan amcam! Ben Allah tarafından tebliğe memurum. Onun emirlerini yerine getirmeye mecburum. Ben kendiliğimden bir şey yapmıyorum. Bir elime güneşi, diğer elime kameri koysalar, risaletimden zerre kadar ayrılmam. Ya Allah bana bu risalet vazifesini ifaya kuvvet verir, yahut bu uğurda feda olurum. Bu sözleri söyledikten sonra kalkıp yürüdü. Vaka, Ebu Talip Müslüman olmuş değildi. Fakat Hazreti Peygamber'i öz evladından çok severdi. Ona hiç kıyamazdı. Onun böyle mahzun mahzun gözyaşları içinde kalkıp gitmesi Ebu Talib'e pek dokundu. Ve hemen arkasından geri çağırarak, ''Sen işine bak oğlum, ben sağ oldukça onlar sana bir şey yapamazlar, bir kılına bile dokunamazlar.'' diye teminat verdi. Hatta bu manada birkaç beyt bile okudu. Ebu Talip o meşhur kasideyi lamiyesinde şöyle demektedir. Onu muhafaza için etrafında oğullarımızı ve karılarımızı bile unutarak cansiperane savaşırken öldürülmedikçe bizler onu asla teslim etmeyiz. Araplarda akrabalık gayreti gütmek pek ileri gitmişti. Asabiyeti kavmiye gibi akrabalık da çok muteber tutulurdu. Her kabile kendi mensuplarını korumaktan geri kalmazdı. Ebu Leheb'den mada bütün Haşimiler Hazreti Muhammed'i korumuştur. İslamiyet bu asabiyeti kavmiyeyi kaldırmış, din bağlarını her şeyin üstünde tutmuştur. Hazreti Peygamber'in etbağı günden güne artıyor, o da vazifesini aleni ifaya devam ediyordu. Kureyş neticenin nereye varacağını bir türlü kestiremiyor, Hazreti Muhammed'in hakkında kat'i bir karara varamıyor, onun hayatına el uzatamıyordu. Fakat sırasını getirdikçe, fırsat buldukça ona hakaret etmekten, eza ve cefa vermekten de geri kalmıyorlardı. Bir defa Hazreti Muhammed namaz kılarken Ukbe bin Muayt onun boynuna abasını atmış, sonra bunu boynuna dolamış, sıkmış, boğacak bir hale getirmişti. O hazret namazını bile bozmamış, Allah'ın huzurunda ibadetine devam etmişti. Kureyş'in dar kafaları Hazreti Muhammed'in bu meşakkatlere tahammülünün sır ve manasını anlayamıyordu. Onun yüksek mevkiyi kazanmak, servet elde etmek için bunlara katlandığını sanıyorlardı. Halbuki o ne mal istiyordu ne de mevki. Eğer mal isteseydi Hatice'nin sermayesi çoktu. Onlarla ticaret yapabilirdi. Fakat o maddi servete değil, memur olduğu mukaddes vazifeye ehemmiyet veriyordu. İnsanlar arasında sevgi, atıfet, şefkat, fazilet duygularının tesisine çalışıyordu. 9. ayrımın sonu sayfa 89.